bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Söyleşiler, Bütün Yapıtları Deneme. Nurullah Ataç, Yapı Kredi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Eylül 2000. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Ocak 2007. Okuyan Burcu Demirci. Söyleşiler. Edebiyatımızın huysuz olduğu kadar öğreten kalemi Nurullah Ataç'ın 1941'den 1953'e kadar gazetelerde yazdığı 90 yazısı bir arada. Hayatını Türk dilinin yabancı sözcüklerden arınmasına ve gelişmesine adayan Ataç, bu kitapta toplanan yazılarında yine sözünü sakınmadan sivri mi sivri diliyle bazen kendi kendine, bazen de yarattığı düşsel kişilerle konuşuyor. Edebiyatın ve hayatın her alanında basma kalıp düşüncelere, tek düzeliğe, mantıktan yoksun düşünme biçimine karşı çıkan Ataç, bu tavrını söyleşilerde de sürdürüyor. Bence halk da yarı aydınlar gibi ancak öteden beri bellediği güzellikleri, yani eski bir güzelin taklitlerini anlar. Bunların büsbütün değersiz şeyler olduklarını söyleyemeyiz. Onları ortaya koyanlar da bir ustalık gösterirler. Ama bunlar eskiden beri var olan güzelliklerdir. Gerçek sanatın amacıysa baba mirasına, geleneğe yeni değerler katmak, güzellik sınırlarını geliştirmektir. İşte bu türlü eserleri yarı aydınlar gibi kalabalık kitleler, okurların çoğunluğu gibi halk da hemen anlayıp alkışlayamaz. Ataç, okumak edebiyatımızın geçmişiyle yakından tanışmaktır. Söyleşiler. Nurullah Ataç, 1898-1957, Türk edebiyatında modern anlamda deneme türünde ürün veren ilk yazar ve eleştirmendir. Dergah dergisinde yayımlanan şiir ve yazılarıyla edebiyat dünyasına giren Ataç, çeviri, deneme ve eleştirileriyle Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuştur. Yeni bir kültür ve dil arayışı içinde kendi türettiği sözcükleri, devrik tümceleri ve kendine özgü biçimiyle dili bir uygarlık sorunu olarak ele almış, batılılaşma, divan şiiri, yeni şiir, eleştiri gibi çeşitli konularda kişisel yönü ağır basan yazılarındaki kuşkucu ve cesur tavrıyla pek çok genç yazarı da etkilemiştir. 50'ye yakın çeviri yapan Nurullah Ataç'ın yazıları şu yapıtlarda toplanmıştır. Günlerin Getirdiği 1946, Sözden Söze 1952, Karalama Defteri 1953, Ararken 1954, Diyelim 1954, Söz Arasında 1957, Okuruma Mektuplar 1958, Prospero ile Kaliban 1961, Söyleşiler 1964, Günce 1 ve Günce 2 1972, Dergilerde 1980. Not: Söyleşilerin bu basımında Türk Dil Kurumu'nun 1964 baskısı esas alınmış ve Nurullah Ataç'ın yazım özellikleri zaman zaman kendi içinde çelişse de korunmuştur. Tercüme üzerine. Tercümenin iyilikleri elbette söz götürmez. Başka illerdeki insanların düşündüklerini o yolla öğreneceğiz. Dilimiz en çok o yolla genişleyecek. Geleneği ne kadar zengin olursa olsun hiçbir ulus yalnız kendi yetiştirdikleriyle kalamaz. Kalırsa hep bir örneklik içinde bunalır, kısırlaşır, yeni yeni şeyler yaratabilmek için sınırlarının ötesinden gelecek esinlerden kokular toplayacaktır. Gücü o topladıklarını kendine uygun, kendine elverişli edebilmektedir. Biz de tercüme yoluyla edindiğimiz düşüncelerden, düşünüşlerden kendimizi besleyecek azığı çıkaracağız, çıkarmaya çalışacağız. Ama tercümenin kötülükleri de oluyor. Bir kere yabancı dillerden birini az çok öğrenmiş kimseler, o dilde yazılmış her kitabı anlayıp çevirebileceklerini sanıyorlar. İki yıldır Maarif Vekilliği'nin çıkardığı Tercüme Dergisi'nde çalıştığım için bazı kimseler gelip bize de bir şey verin çevirelim diyorlar. Soruyorum, hangi yazıyı çevirmek istersiniz? Ne olursa olsun falan dili bilirim, o dilden bir yazı. Peki ama ben ne bileyim, siz en çok hangi yazarları okursunuz, en çok hangilerini seversiniz? Size uygun olacak yazıyı ben seçemem ki, kendiniz bileceksiniz. Sonra Fransızca, Almanca, İngilizce bazı yazıları söylüyorum. Çoğu tanımıyor. Adlarını bile bilmiyorlar. Ama çevirmek istiyorlar. Öyle edebiyatla çok uğraşmamışlar ama bildikleri yabancı dili iyi bilirlermiş. Bu olacak şey değildir. Bir dilin edebiyatını bilmeyen o dili iyi bilemez. Dünyada Fransızca kitap, Almanca kitap, İngilizce kitap diye bir şey yoktur. Falan dilde yazılmış tarih kitabı, felsefe kitabı, şiir, roman vardır. Bir insan ki felsefeyle, tarihle, şu buyla bir uğraşmaz, roman okumaz, şiir okumaz, bildiği yabancı dilin neyle nasıl ilerletmiştir? Herhangi bir alanda bilgisi olmayan, edebiyata ilgi göstermeyen bir adam, inanmayın, hiçbir dili bilemez. Öylelerinden bir şey istemiyorum. Tercüme dergisi 3-5 kişinin elinde kalmış, kimseden yazı almıyor diyorlar. Oysa ki sevdiği, anladığı bir yazıyı seve seve anlaya anlaya çevirecek herkese açıktır. Ötekiler çevirirlerse yanlış mı oluyor? Elbette, yanlış da bulunuyor. Yanlış düzeltilir. Çok değilse tercümenin değerini pek düşürmez. Asıl o değil. Öyle kimselerin tercümeleri tatsız, biçimsiz oluyor. Edebiyatla uğraşmadıkları için kendilerinde güzellik duygusu, şekil kaygısı belirmemiş, gelişmemiş. Onlar için bir Voltaire, bir Goethe, bir Hazlitt şunu bunu söylemek istermiş. Yalnız ona bakıyorlar. Ama nasıl söylemiş, ona aldırdıkları yok. Unutmamalı ki bir Voltaire'in, bir Goethe'nin, bir Hazlitt'in yazıları her şeyden önce birer sanat eseridir. Zevkle okunsun diye yazılmıştır. Düşüncelerle doludur ama asıl istedikleri dile hizmettir. Güzelliklerine, şekillerine bakmazsanız o kupkuru düşünceler hiçbir şey değildir. Voltaire'in bir yazısı başka bir dile çevrilince sıkıntıyla okunuyorsa, zor anlaşılıyorsa, okuyana bir yabancılık duygusu veriyorsa, Voltaire'le artık hiçbir ilgisi yoktur, saçma sapan bir şeydir, atıverin. Bizde bugün çoğu kimseler şekil kaygısından ne çıkar? İş asıl manadadır. Siz bize manayı verin yeter diyorlar. Düşünmüyorlar ki hiçbir düşünce şekilsiz olamaz. Şekilden soyununca ortada bir şey kalmaz. Doğrusunu isterseniz iyi bir bakın, şekil kaygısı duymayanlar özü, manayı da anlayamıyorlar. Bir takım sözler okuyorlar, onlardan bir şey çıkardıklarını, öğrendiklerini sanıyorlar. Oysa ki zihinleri ancak bir takım sözlere, alışık oldukları kelimelere takılmıştır, kafaları yeni bir şey kazanmamıştır. Anladık, öğrendik demeleri kuru bir böbürlenmedir o kadar. Bu derdimiz yalnız tercüme alanında kalmıyor. Her türlü yazı işlerimizde kendini duyuruyor. Tanınmış, değerli yazarlarımız arasında bir kitap tercüme etmek isteyenler pek bulunmuyor. Kendi yaratacakları eserler varmış. Onları bırakıp da başkalarının dediğini çevirmeye kalkamazlarmış. Kimseye kendi yaratacağı eseri bıraksın demiyoruz. Ama bir yazar başka dilden çevirirken de yine kendi dili için çalışmış, yine kendi dilinde yaratmış demektir. Tercümeyle uğraşanlara büyük yazarlarımız yol göstermelidir. Kendisi yaratamayan, kendisinin söylenecek sözü olmayan kimse başka birinin dediklerini de çeviremez. Kendileri yaratıcı olmayan kimselerin tercümelerinde güzel yerler, gerçekten beğenilecek buluşlar olabilir. Ama onların tercümelerinde birlik görüldüğü azdır. Sanki her parça, her cümle tek başınaymış, üstüyle, altıyla bir ilişiği yokmuş gibi çevriliyor. Bütün kitabı okudunuz mu, her sanat eserinde bulunması gereken ses birliğini duyamıyorsunuz. Bunu daha iyi anlamak isterseniz, Tercüme Dergisi'nin 13. sayısında Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'nun Markle Proust'tan çevirdiği sayfaları okuyun. O sayfalarda beğenmediğim, hoşuma gitmeyen şeyler yok demeyeceğim. Yakup Kadri'nin dilinde bugün bize pek eski gelen kelimeler var. Şöyle cümleler görülüyor. Eğer bazı kere vaki olduğu gibi bu rüya kadının yüzünde, hayatta tanıdığım çehrelerin çizgilerini bulacak olursam kendimi derhal şöyle bir gayeye vakfederdim. Onu bulmak tıpkı gönüllülerin dediği gibi bir diyarı gözleriyle görmek için seyahate çıkanlar gibi, tıpkı bir rüyanın tatlı füsunını hakikatte tatmak mümkündür zannedenler gibi onu bulmak. Vaki olmak, çehre, vakfetmek, gerçekten de tatmak denebilirken, öyle demek burada daha doğruyken, hakikatte tatmak. Yakup Kadri bizim dilimize öteden bir yabancı gelmiş olan lakin edatını da çok kullanıyor. O kadar mı? Frenkçe sözlerden de kaçmıyor. Organik, instinct. Hele bu instinct kelimesi, ya dün dediğimiz gibi insiyak, ya bugün dediğimiz gibi içgüdü dururken, instinct. İnsanın fenasına gidiyor. Bütün bunlar sizin de sinirinize dokunsa bile, Yakup Kadri'nin dilini siz de pek eski bulsanız bile, göreceksiniz ki o sayfalarda bir birlik vardır. Biraz okuduktan sonra o havanın içine giriyorsunuz. Cümlelerin birbirlerine uyarak akışı sizi de sürüklüyor. Proust'un eserine de ne kadar uygun. Proust'un dilimize böyle çevrilebileceğini hiç ummazdım. Yakup Kadri, insan gücünden üstün gözüken bir işi başarmış. Hem de sanki hiçbir zorluk çekmemiş, kaleminin gelişine göre yazmış. Proust'un Fransızcasını bir okuyun. Ben olsam bu cümleyi Türkçe'ye çevirebilir miydim diye düşünün, sonra o cümleyi Yakup Kadri'de arayın. Onun buluşuna, okuyanı hiç de yadırtık atmayacak buluşuna şaşıracaksınız. Yakında kitabın birinci cildi çıkacak, o zaman daha çok şaşıracaksınız. Yakup Kadri bu işi nasıl başarmış? Kendisi de yaratıcıdır. Sevdiği, iyi anladığı, duyduğu bir yazarın kitabını çeviriyor da ondan. Yaratıcı olduğu için bir kitabın birçok cümleleri aralamakla kurulmadığını, o cümleler arasında bağlar bulunması gerektiğini de biliyor. Bunun için Yakup Kadri'nin Proust'tan çevirdiği o 4 sayfayı Tercüme Dergisi'nin şimdiye kadar en gerçek zenginliği sayıyorum. İyi, büyük yazarlarımızın her biri hiç olmazsa bir kitabı çevirmeyi üzerlerine alırlarsa biz de tercüme işi o zaman yoluna girer. Şu var ki çok yazarlarımız tanındıkları için öteki bir iki kendilerini beğeniyor diye iyi, büyük olduklarını sanıp bu işi başaracaklarını umarlar. O gibilerden Tanrım korusun. Tercümenin bence başlıca kötülüğü budur. Bir takım güzel eserler, güzelliği bilmeyen, tadamayan kimselerin eliyle çevriliyor. Değerlerini yitiriyorlar. Okuyanlar da çoğu körü körüne beğenecek kimseler olduğu için ses çıkarmıyorlar. Böylelikle memlekete edebiyatta güzellik üzerine birçok yanlış düşünceler yayılıyor. Tercümenin bir kötülüğü daha var. Dilimizi bozuyor. Bugün Türkçe'de kullanılmaya başlayan birçok yanlış şekiller tercüme yoluyla girmiştir. Bir kitabı çeviren, onun yazıldığı dille Türkçenin bir olmadığını düşünmüyor. Okuduğunu olduğu gibi yazmaya kalkıyor. Daha doğrusu bütünü, hiç olmazsa cümleleri değil, kelimeleri tercüme etmeye kalkıyor. Ama bu kabahat yalnız tercüme edenlerde değil. Yabancı dillerden birini biraz öğrenmiş herkes dilimizi bozmayı boynuna borç biliyor. Sonra da bunun adına dilin zenginleşmesi, gelişmesi diyorlar. Zevzekliğin, düşüncesizliğin kendini göstermesi demek daha doğru olur. Cumhuriyet, 21 Ağustos 1942. Adsız Köşk. Üzerinde benim adım da bulunan bir kitaptan söz açarsam ayıp mı olur? Neden ayıp olsun? Onu ben yazmadım. Ben dilimize çevirdim. Sevdiğim bir kitap olduğu için dilimize çevirdim. Sevdiğim bir kitap olduğu için sözünü de ediyorum. Çeviren değil, yazan ben olsam yine ne çıkardı? İnsanın kendisini söylemesi değil, kendini övmesi ayıptır. Kendimizi övmeden söyleyemez miyiz? Montaigne'e bakın, koca Montaigne. Kitabında hep kendini söyler durur ama övündüğü, böbürlendiği yoktur. Montaigne denilen insanoğlunda gördüklerini anlatıyor. En iyi bildiği insan o değil mi? Elbette ki en iyi onu söyleyip anlatacak. Gide, sanatta hiç ben dememeli Cher diye sıkı sıkı tembih eden Oscar Wilde'ın yazılarındaysa hemen her satırda bizlerin, oğların arkasına gizlenmiş bir bencillik vardır. Okuyanı rahatsız eden bencillik. Oscar Wilde ben diye değil o diye övünür. Gray'in resminin okumuşsunuzdur. Sir Henry'i bir düşünün. Onun her sözünde Oscar Wilde böbürlene böbürlene hep kendini söylemez mi? O kitabı ne zaman açtımsa içimden Sir Henry'i tokatlamak geldi. Sıkıldım. Sonuna kadar okuyamadım. Ama kendilerini övmeyi, böbürlenmeyi zaten sevenler, Wilde'da onun gibilere de bayılırlar. Keyifleri bilir. Dünyada zevk bir türlü olacak değil ya. Ben yine kendi sözüme döneyim. Alain Fournier'in Le Grand Malnus adlı romanını Adsız Köşk diye dilimize çevireli 2 yıl oldu. Okuyanlar bilmem beğendiler mi? Birkaç kişi bana pek sevdik dediler ama bu belki de sırf iltifat içindir. Ben gerçekten beğenir severim. Onu dilimize çevirdiğim günleri düşünüyorum. Bir haz içindeydim. İnsanın büyük ümitleri bekledikleri olduğu zaman haz içinde olduğu sanılır. Hiç de öyle değil. En ümitsiz anlarda bile insan saadet duyuyor. Gönlünde sanki bir bahar başlıyor. Sebepsiz, anlaşılmadık bir bahar. 2 yıl önce ben de işte öyle bir haldeydim. Adsız köşke işte o sevinç içinde çalıştım. Çalışmama o sevinci kattım. Bugün o romanı biraz okumak için açınca sayfalar arasında o kaybettiğim günleri bir an için bulur gibi oluyorum. Dilimize kaç kitap çevirdim. Bunların içinde Kırmızı ve Siyah gibi dünyanın en büyük romanlarından biri de vardır. Onu düzeltebilsem, istediğime biraz olsun yaklaştırabilsem bana en çok şeref verecek elbette o iş olacaktır. Balzac'ın iki yeni gelinin hatıraları öteki romanları kadar tanınmış değildir ama bence en çekicilerinden biridir. Alain Ferner'ın kitabı onunla da karşılaştırılamaz, çok küçük, çok sönük kalır. Ama bizim bir kitabı sevmemiz için ötekilerden üstün olduğuna inanmamız mı gerekir? Biliyorum ki Adsız Köşk, bir Stendhal'ın, bir Balzac'ın, bir Dostoyevski'nin romanları kadar güzel değildir. Düşündüğümü doğruca söyleyeyim, o kitabın gelecek yüzyıllara kalabileceğini de sanmıyorum. Adsız Köşk çok okunmuştur. Yine de çok okunuyor. Birçok tenkitçiler ondan hayranlıkla bahsettiler. Alain Ferner romanda bir çığır açtı. Bütün bunlar doğru ama bir kitabın ölmez eser sayılması için yetmez. Zamanımızın yazıldığı zamanın bir isteğini karşıladı. Birçok insanlar onda kendilerini buldular. Bunun için okundu. O istekle birlikte bir gün o kitap da geçer, bir zaman çok okunmuş ama bir daha pek açılmayan kitaplar arasına giriverir. Böyledir diye biz bugün ondan alacağımız zevki almayalım mı? Onda kendimizi buluyorsak üzerine eğilmeyelim mi? Bu su yarın bulanır, bu ayna yarın kırılır diye ondan kaçalım mı? Çok kimseler Adsız Köşk'ün bir sergüzeşt romanı olduğunu söylediler. Sergüzeşt romanı deyince aklınıza muhakkak kötüleme gelmesin. Birçok edebiyatçılar romanda bilgiyi, gerçeği anlatmayı pek övdükleri için bazıları sergüzeşt romanı yazmayı aşağı bir iş saymaya başlamışlardır. Neden öyle olsun? Homeros'un iki büyük destanı İlyas ile Odessa bir bakıma birer sergüzeşt romanıdır. Her destan bir sergüzeşt romanıdır. Geleneğinde öyle büyük eserler bulunan bir yazı çığırını aşağı görmek doğru olur mu? Sergüzeşt romanlarının da çok güzelleri vardır. İşte İngiliz romancısı Conrad'ınkiler. 20. yüzyıl başlangıcının verdiği kitaplar arasında en çok yaşayacak olanlar belki onlardır. Ruh incelemelerine giriştikleri, kılı kırka yardıkları için kendilerini bir şey sanan romancıların yazdıkları çoktan kapatılıp unutulduktan sonra da Conrad'ın kitapları okunacaktır. Hayır, sergüzeşt anlatan romanlar aşağı görülecek kitaplar değildir. İyisi de olur, kötüsü de. Ama Adsız Köşk bence bir sergüzeşt romanı sayılmaz. Anlattığı insanların başlıcası sergüzeşti seviyor diye bir romana sergüzeşt romanı denir mi? Zaten Augustin Melnus sergüzeşti seviyor demek de doğru değildir. O hülya aleminde yaşayan bir adamdır. Melnus sergüzeşt aramaz. Gözü önündeki hayatı, içinde yaşadığı hayatı anlaşılmaz, güçlüklerle dolu bir sergüzeşt diye görür. Ne demek istediğimi romanı biraz olsun anlatmadan söylemeyeceğim. Melnus adında bir çocuk, okuduğu köy yolundaki öğretmeninin kayınbabasıyla kaynanasını Şimendifer istasyonundan alıp getirmek üzere bir arabaya binip gider. Yolunu kaybeder. soğuk kış gecesini dışarıda geçirdikten sonra gündüz uzakta bir köşk görür. İçinde kimseler yok sanılan bir köşk, harap bir güvercin yuvası. Oraya doğru gider. Meğer orada insan varmış, hem de bir düğün oluyormuş. Magnus da düğüne karışır, evlenecek delikanlının kız kardeşi Yovun da Galis'i gönül verir. Düğün bozulur, Magnus döner ama artık hep o kızı düşünmektedir. Onu bulmak ister, köşke nereden gidileceğini bilemez, yolu arar. Aradığı doğru mu? Bence değil. Romancı da bunun doğru olmadığını sezdirmek istemiştir. Magnus yolu harita üzerinde bulmak ister. Kimseye sormaz. Romanın bir yerinde Magnus'un hiç sevmediği, kendisine hiç benzemeyen okul arkadaşlarından biri onun başından geçenleri öğrenince "Ya bu muydu?" der. Bize sorsa o düğünün nerede olduğunu söyler, oraya giden yolu kendisine gösterirdik. Köyde hepimiz biliyorduk. Bence adsız köşkün özü bu sözdedir. Magnus hayatta bir şey aramaz, güçlük arar. Köşkün bulunmaz bir yer, sevgilisinin erişilemez bir insan olduğuna inanmak ihtiyacındadır. Zaten sevgilisini bulup onunla evlenince de hemen çocukluğunda içtiği çocukça bir ant yüzünden onu bırakır, çıkar gider. Magnus arar ama nasıl söyleyeyim, bir şeyi aramaz, aramayı arar. Adsız köşkün başlıca kişileri, sevilen kişileri Magnus gibi hayatı olduğu gibi görmeyen kimselerdir. Çevrelerini düzeltmek mi isterler? Daha güzel bir hayata kavuşmak mı isterler? Hayır. Yaşadıkları hayatı severler. Ondan memnundurlar. Gözlerinde pek büyüttükleri bir takım dertlerinden, acılarından da memnundurlar. İşte Magnus, işte Franz, işte Ganak, hatta işte masalı anlatan Frances Searle. Bunların hepsi de hayatı bir hayal alemi diye, bir masal diye gören insanlardır. Onların çevrelerinde yaşayan insanlara bakıp anlıyoruz ki o köydeki hayat da gerçek hayattır. Gündelik ihtiyaçları olan, onları yoluna koyan, kendilerinin ne olduklarını, ne aradıklarını bilen insanların yaşadığı hayat. Ama Ferner bize onları sevimsiz diye göstermiştir. Hayal içinde, hülya içinde yaşayanları sevdirmek ister. Adsız köşk bir hülyaya davettir. İçinde yaşadığımız alemi bir hülya diye görmeye çalışır. Adını hatırlamıyorum. Bir fikir adamı, hülya başka bir alem yaratıp insanı gerçeğin dışında yaşatır der. Ferner'ın bize aşılamak istediği hülya ise gerçeğin dışında değildir. O, gerçeği bir hülya gibi görmemizi ister. Birçok büyük şairler, romancılar bize gerçeği göstermişler. Onun şiirini sevdirmeye çalışmışlardır. Sanki bakın şu dünyaya, anlayın, duyun onun güzelliğini. Ona olduğu gibi bakın, sevilecek bir şey değil mi? İşte insanların iyi yönleri, işte kötü yönleri. Ama insanlar iyi yönleriyle olduğu kadar kötü yönleriyle de sevilmeye layıktırlar. Onları sevmek için anlamak yeter derler. Ferner böyle söylemiyor. O bizi hayatı olduğundan başka türlü görmeye, anlamaya çağırıyor. Öyle bir hali var ki siz bu alemde kendinizi tek başına kalmış bir varlık sayınız. Anlayıp da ne olacak? Anlarsanız belki bu dünyadan kalkıp gitmek istersiniz. Anlamayın, daha iyi. Sevmek için anlamayın. Böyle yaşamanın bir takım kötülükleri olduğunun kendi de farkında değil mi? Romanın bir yeri vardır.